Ayrım 13. Yüksek Topuklar, Murat Anmunga. Sayfa 145. 12. Ortadaki Kahve. Hale, üç kız kardeşin en büyüğüdür. Kardeşlerin adları gerçekten Jale ve Lale'dir. Bu yüzden tahsil hayatları boyunca radyo istek programlarından kalma bir söyleşiyle, Acı Badem'den Hale, Jale, Lale, Fatih'ten Bütün Mahalle şeklinde yapılan bıktırıcı esprilere hedef olmuşlardır. Bilirsiniz, bazı aileler çocuklarına kafiyeli isimler koymaya bayılır. Kardeş olmaları yetmiyormuş gibi onları bir de uygun kafiyelerle sonsuza dek mühürleyip bağlamak isterler. Üç kız kardeşten yıllar sonra doğan erkek kardeşin adının Muammer olması ve onun her çeşit kafiye teröründen bağımsız bir mutluluk içinde büyümesi, kızların adalet duygusunun incitmişe benzer. Elin bir trafik kazasında ölen amcaların adının yeğenine verilmesini bir açıklama olarak kabul etmek zorunda kalmışlardır. Birbirinden gergin bu üç kız kardeşten sonra Muammer'in gevşek bir muhallebi kadar hayatla barışık ve mutlu olmasının bu durumla bir ilgisi var mıdır bilmiyorum. Ben bizimkini tuvalete sokarken Hale, "Biz dışarıda bekliyoruz, bir yere kaçmak yok," diyor. Kapının önüne çıkıyorlar. İlkin Hale'nin birdenbire yaşlanmış olduğunu düşünüyorum. Hatırladığım kadarıyla benden en çok 1-2 yaş büyüktür ama gördüm sanki bundan daha da fazlası. Görünüşüne ait değil. Daha çok duruşuna ait bir yaşlılık bu. Sanki hayatından bir perde kapanmış, başka bir perde açılmış. Benim için henüz açılmamış olan bir perde. Bu yüzden ben ona göre daha gencim. Beni yönlendiren bu duygu aynı zamanda bana tuhaf bir rahatlık veriyor. Bir çeşit yenişme duygusu. Hayatımızın çeşitli aşamalarında birbirimizi yendiğimiz alanlarda birdenbire lehimize işleyen bir artı hanesi. Bir zamanlar güzel bulduğumuz, için için kıskançlık beslediğimiz birinin günün birinde artık veremeyeceği kadar kilo aldığını gördüğümüz zaman, zamanki rahatlamaya benzeyen bencilce bir duygu bu. Sanki hayatla aramızdan bir şeyler çekilmiş gibi, bir şey eşitlenmiş gibi. Hoşumuza gitse de gitmese de insan ilişkilerinin karanlık noktalarına ışık düşüren anlardır bunlar. Belki bunları hissetmek övünecek şeyler değildir ama bunları görmek ve dürüstçe söylemek gerek. Beklerken bulunduğum yerden hem Tude'nin olduğu tuvalet bölmesinin kapısını hem dışarıda bizi bekleyen onları görüyorum. Hale'nin omuzları biraz düşmüş, hatta küçülmüş gibi, öne eğilmiş. Bir şeyler söyleyerek kızının yakasını düzeltiyor, bu tarafa bakmıyorlar. Onların şu anda bana bakmıyor oluşları bakışlarıma bir serinlik kazandırıyor. Sanki her şeyi daha nesnel görmemi sağlıyor. Bana onun yaşlanmış olduğunu düşündüren nedenleri bulmaya çalışıyorum. İlk bakışta hayatı yüklenmiş bir hali var. Bir yenilgi gibi değil, bir kabulleniş gibi. Sanki duruşunda diğer insanlarla artık benzer yükleri paylaştığını söylemeye çalışan ve dünyadan onay bekleyen bir gayret sezliyorum. Az sonra adını koyuyorum. Artık anne olmuş, topluma katılmış, dışarıdakilerden biri olmuş. Benim kendimi sürekli yaşıtlarımdan daha genç hissetmemde, görünüşüme ilişkin bir gençlikten çok bu duygu var galiba. Toplumsal belirsizliğim, hala bir gelecek ümidi taşımam henüz, anne ya da eş sıfatlarıyla adlandırılmamış olmam. Onların artık sabit etiketlerle karanlık kavanozlara tıkılmış olduğunu ve onların kaldırıldıkları raflardan bir daha hiç indirilmeyeceklerini bilmenin üstünlüğü, hayatın hala bana bir sürpriz yapabileceğini ummanın enerjisi. Benim kendimi göründüğümden de genç hissetmemi sağlıyor olabilir. Benim yalnızca işim ve evim belli ama artık onların her şeyi. Benim hayatımda arayışlara hala yer varken onların hayatları artık yalnızca tekrarlarla ilerleyebiliyor. Bu durumu dünyaya bizden önce gövdemiz söylüyor galiba. Duruşumuz, yürüyüşümüz, bakışımız. İnsanlar bizi bunlardan tanıyor. Evet, onlar evlendiler, eş oldular, anne oldular ama ben hala bekarım, yalnızım, çocuksuzum. Hayatımda hala sürprizlere yer var. İçime ne kadar acımış olsa da hala belirsiz bir geleceğin hayallerini kurabiliyorum. Hata yapma, cayma, vazgeçme lükslerim bile var. Dolayısıyla elbette ben daha gencim duygusunu taşıyorum. Deneyebilirim. Ne olsa olsun bir kez daha deneyebilirim. Ama günün birinde artık deneyemeyecek yaşın ne olduğunu bilemeyebilirim. Kendi trajiğimin başlangıç noktasını göremeyebilirim. Bu da benim riskim. Tek taraflı bir yanılgı değil bu. Hale'nin eş ve anne kimliğini bunca görünür hale getiren aday olduğu toplumsal sorumluluğu taşımadaki gayreti de. şu saydıklarımın bende oluşturduğu bu duygu da eşit derecede gerçek. Bu iki gerçek bir yanılsama ediyor sonuçta. Yanılsama dediğimiz şey de sonuçta bazı gerçeklerin toplamı değil midir? Ne o? O kadar yaşlı ne ben o kadar gençken birdenbire böyle oluveriyoruz işte. Kadınların sahiplenme duygusu bunca güçlü olduğu halde hayatta sahip olmak istemedikleri tek şey yaş galiba. Tude nihayet duvetten çıkıp lavaboya gidiyor. Kendine ayrılan zamanı keyfince kullanmanın, başkalarını bekletmenin tadını çıkarıyor. Kolundan düşürdüğü metal saplı küçük minik ve pembe çantasını açıp içinden küçük minik ve pembe el çantasını çıkarıyor. Onun içinden de küçük minik ve pembe tuvalet sabunu kutusunu çıkarıp, kutunun içinden de küçük minik ve pembe sabunu çıkararak küçük minik ve pembe ellerini sabunluyor. Bir yandan da benden yana çevrili bakışları temizliğine, titizliğine, özenine çoktan hak etmiş olduğunu düşündü. Kocaman bir aferin bekliyor. Ki ben tam bu anda onu küçük minik ve pembe bir urganla boğmak ve onun küçük minik ve pembe dilinin küçük minik ve pembe ağzından nasıl dışarı saktığını görmek isteğiyle tutuşuyorum. Elbet yüzünde anlayış gösteren bir gülümsemeyle. Bu da Amerikalıların B-movie dedikleri cinsten bir filmde Tude'nin çoktan hak ettiğini düşündüğüm böyle bir film sahnesi işte. Diyorum ya, film sahneleri güçlerin hayatının yetmediği yerlerden alırlar. Tuvaletçi kadının tezgahındaki renginden kolaylıkla anlaşılabileceği üzere de içi mutlaka daha ucuz ve uççu başka bir kolonya ile dolu olan Eyüp Sabri Tuncer şişesini kullanmak yerine çantasından pembe plastik şişe içinde kendi kolonyasını çıkarıyor ve gene tuvaletçi kadının tezgahındaki uçları kıvrılıp topaklanmış kağıt peçeteleri kullanmak yerine kendi cep boyu selpak paketinden küçük minik ve pembe bir kağıt mendil çıkarıp göstere göstere kurulanıyor. Dışarıdakilerin sabırsızlandığını görüyor. Ne yaparsınız çocuk işte anlamına geldiğini düşündüğüm bir gülümseme yolluyorum onlara. Sizi beklettiğim için özür dilerim Nermin ablacığım diyerek sahnesini tamamlıyor Tude. Cici kızın her anı full aksesuar bir film sahnesi. Ben de onun şu 5 günlük film setinin devamlılık yazmanıyım. Kapıya çıktığımızda meydandaki kahvelerden birine oturalım istersen, diyor Hale. Biz biraz laflarız, çocuklar da kendi aralarında oynarlar. Bunu söyleyişinde benim Tude ile aramda onun kızıyla kurduğu ilişkiye benzer bir ilişki kurmuş olduğunu sandığını anlıyorum. Tude'nin yanımdaki varlığı sanki onu anlamamı kolaylaştıracakmış gibi bir hali var. Çoluk çocuğa karışmış iki yetişkin, üstelik iki aydın kadının öğleden sonrası. 80'lerin başında çeşitli Avrupa ülkelerini çekmiş birçok feminist filme kalkış noktası olabilecek bir hikaye başlangıcı. Hangi filme? Hem kadın, hem orta yaş, hem feminizm malzemesinden mutlu son çıkar ki gene de yürüyoruz. Bana benimle konuşma ihtiyacı varmış gibi davranıyor. Daha önce onu da görmeye alışık olmadığım bir yumuşaklık var üzerinde. Her zaman çok iddialı bir kızı olmuştur Hale. Sınıf birincisi ruhludur. Madalya ya da kupa almadan hiçbir ringden inmez, daha azı kesmez, hep başkalarının kolay cesaret edemediği işlere soyunur. Kabul etmek gerekir ki hepsinde altından hakkıyla kalkmıştır. Örneğin sırf Rusça öğrenilmesi çok zor bir dil dendiği için Rusça öğrenmiş, siyasi mücadele yıllarında Lenin'den kısa çeviriler yapmaya başlayarak herkesi şaşırtmıştır. Kadın kısmının mekaniğe yatkınlığı yoktur diyenlere cevaben, araba tamir edecek kadar arabadan anlar olmuştur. Evdeki bütün aletleri kendinin onardığını övünüyor. Sen uzun yola üstelik yeğen olarak dayanamazsın diyen bir kafileye zorla katılıp, herkes yollarda sapır sapır dökülüp uzak kasabaların sağlık ocaklarına kaldırılırken, o sivilce bile çıkarmadan Ağrı Dağı'na kadar yürümüştür. Ego alanlarına müdahale etmediğiniz sürece iyi bir kızdır aslında ama doğruyu söylemek gerekirse egosu bir hayli geniştir ve egosunu kapsamayan bir alan neredeyse yoktur. Siz ne kadar alttan alırsanız alın, günün birinde çatışma kaçınılmazdır. Futbol oynamadığına şükretmek gerekir, bu da bir şey. Şimdi bakıyorum da ona azıcık aksi bir kadın havası veren bütün o iddialı hali dağılıp gitmiş üzerinden. Azıcık zorlamayla neredeyse hanım hanımcık diyebileceğim bir kadın olmuş. Gerçi bunun onun için söyleyebilmek en başta fizik engeline takılır. O her ne kadar kabul etmese de John Crawford'a çok benzer. Tabii daha çok Crawford'ın balık eti tabir edilen dolgunca bir Anadolu versiyonu sayılabilir. Alnı daha geniş, gözleri biraz daha pörtlek, sesi biraz daha kalındır. Biraz daha kalın dediysem, benzetmelerime hafif bir yumuşaklık katma gayretimdendir bu. Yoksa bugüne kadar Hale'nin sesini telefonda duyup da onun kadın olduğunu düşünen bir tek kişiye rastlanmamıştır. Burada üzerine acı yeşil, siyah çizgili masa örtleriyle diğerlerinden ayrılan meydandaki kahvelerin ortadakine oturduğumuzda Hale'nin halindeki yumuşaklıktan o kadar etkilenmiştim ki neredeyse sesinin bile incelerek kadınlaştığını söyleyebilirdim. Belki de hayatın kendisini değiştirmesine izin veren herkes kadar o da zaman içinde olgunlaşmış ve fazla kilolarından kurtulur gibi fazla iddialarından kurtulmuştu. Ya da iddia alanını ayaküstü bir karşılaşmada hemen fark edemeyeceğim yeni bir bölgeye taşımıştı ve ben şimdilik göremiyordum. Garson geldi, elbette çay söyledik. Çocuklarsa elbette kola söylediler. Baktım ben Hale'ye göre daha gerginim. Doğrusunu söylemek gerekirse gençliğimizde de pek geçinemezdik. Hep mesafeli dururduk birbirimize. İkimiz de kabuklu insanlardandık. Tanışıklığımızın tuhaf bir geometrik eğrisi vardı daha doğrusu. Kafa ve ruh olarak hiçbir zaman aynı yerde bulunamadık. Bu yüzden anlaşmaya vaktimiz pek olmadı. İnançlarımızın ya da eğilimlerimizin değişim dönemeçlerinde hep başka yerlerde dururken bulduk birbirimizi. Ben solcuyken o hiçbir şeydi. O solcu olduğuna farklı bir fraksiyon seçti. Sonrasında ben feminist oldum. Ben feminist mücadeleden geri çekildiğimde o feminist oldu. Dolayısıyla birbirimizi hiç yakalayamadık. Onun beğendiği filmi ben beğenmem. Benim beğendiğim kitabı o beğenmez. Zevklerimiz, görüşlerimiz birbirini pek tutmazdı ama galiba her ikimiz de birbirimize bir biçimde saygı duyuyorduk. Galiba ne olursak olalım birbirimizin hamurunu tanıyorduk. Bence bu kadınların erkeklere karşı önemli üstünlüklerinden biridir. Bu çeşit kadir birlikleri içten içe işleyen bir adalet duygusunu çalıştırdığı kadınca sezgilerine borçludurlar. Ben Esrar'ı denediğimde o annesinin dizinin dibinde ayrılmayan bir kız çocuğuydu ve benim günün birinde esrar çekerek mor ışıklı diskoteklere gitmekle başlayan asi hayatımın pavyon köşelerinde oksijen sarısı saçlı, kuyruk çekilmiş rimelli gözleriyle her meyhane şarkısına hıçkıran dağılmış bir konsümasyonist olarak sonlanacağına inanıyordu. Türk filmlerindeki diskotek sahnelerini, çılgın esrar partilerini ve o filmlerin göründükleri her sahnede felaket müziği yükselen kötü adamların karanlık emelli bakışlarına fena halde inanıyordu. Ben o dönem yaptıklarım çoğunun sahiden hoşlandığım için değil, halalarımı ve babamı delirtmek için olduğunu anlayıp bunlardan çarçabuk sıkıldığımda o diskotekleri ve esrarı hatta Pink Floyd'u seçti. O zamanlar birkaç gününü aldı bazı plaklarım, şimdi geri istemem biraz tuhaf olur değil mi? Ailecek tanışımız olan çok zengin, çok asil, Boğaz'da yıllarda oturan bir ailenin biricik kızının onca servete, onca debdebeye, onca ihtimama rağmen sözün burasında gözlerini devirerek bana bir ihtar maksadıyla manalı manalı bakan halalarımın deyimiyle kötü arkadaşlarının aklına uyup solcu olmaya kalkışması, Amerikalı askerleri rehin alan bir çeteye dahil olması ve neticede gazetelere bavul cinayeti diye geçerek efkar-ı umumiyeyi günlerce meşgul eden bir hadiseye karışmış bulunması nedeniyle solculuğun benim için çok hayırlı bir iş olacağına karar verdim. Gerçi o bavul cinayeti çözeli, kız solculuktan vazgeçeli epey zaman olmuştu ama hafızalara nakş olmuş hatırası halalarımı hala kaygılandırıyor ve zihinlerini meşgul ediyordu. Hale de günün birine nihayet solcu olduktan sonra bu kez de ayrı siyasal fraksiyonları seçtiğimiz için şiddetli tartışmalar içinde bulduk birbirimizi. Sayılı karşılaşmalarımızda karşı tarafa kendi görüşlerimizi kabul ettirebilmek için hırçın tartışmalara, karşılıklı suçlamalara girişiyorduk. Bir zaman sonra ikimiz de fraksiyon değiştirdik ama yine tercihlerimiz farklı olmuştu. Bir ara parçalanıp dağılan fraksiyonlardan yeni bir oluşum etrafına toplanan Avrupa Sol merkezli bir dergi ikimizi buluşturur gibi olduysa da ben o arada feminizmi keşfetmiştim ve bugüne kadar öğrendiğim bütün bu sosyalizm çeşitleriyle helalleşmeye başlamış biri olarak bütün enerjimi feminist mücadeleye adama kararı almıştım. Bu sefer de o ağzı köpüklü tartışmalarla kadın hakları diye bir şey olmadığını, insan hakları diye bir şey olduğunu, feminizm gibi burjuva safsatalarının sosyalist mücadeleyi bölmek, devrimcilerin enerjisini çalmak, emekçi kesimi erkek ve kadın diye ikiye ayırarak halkın mücadelesini zayıflatmak diye başlayan malum söylevlere girişmişti. Sözlü tartışmalardan alamadığı hızını daha sonra Neden Hayır dizisinde broşür olarak yayımlanan Neden Feminizme Hayır başlıklı dizi makalelerinde, günlük tartışmalardan arta kalan kuyruk acılarıyla görünmez bir düşmanı hedef alan öfkeli yazılara dönüştürmüştü. O sıralar ünlü kadın sorunlarına ve kadın yazar olmaya borçlu olanlar bile kadın duyarlılığı diye bir şey yoktur, insan duyarlılığı diye bir şey vardır diyerek burjuva güçlerin batılı ithal fikirlerle kendilerini parçalamaya kalkıştığı paranoyasındaki sol kesime şirin gözükmeye, parti delegesi yerine koydukları okurlarını kaybetmemeye çalışıyorlardı. Neyse, ben kendi payıma gene de sol bir dünya görüşü ve değerleriyle feminizm arasında bulunduğuna inandığım bir ortak yolu derinleştirmeye çalışırken, her kafanın kendine göre anladığı feminizmden de, feministlerden de sıtkım sıyrılmaya, aslında her yerde aynı iktidar oyunlarının farklı yüzlerini, farklı piyeslerle oynuyormuş gibi hissetmeye başlamıştım kendimi. Yorgundum çok ama çok sıkılmıştım ve her şeyden geri çekilmek, herkesten uzaklaşmak istiyordum. Tam bu sırada Hale birdenbire feminist olmaya karar verdi. Yükselen hiçbir hareketin dışında kalmaya tahammülü yoktu. Bu kez de Niçin Feminizm başlıklı uzun makalesinde ayrıntılı bir öz eleştiri vererek saflara katılmıştı. Ama benimle tartışmak için artık çok geçti. Bilirsiniz, bir nihilist ile hiçbir şey tartışılmaz. Tartışılsa da zevki olmaz. Hale ne söylüyorsa söylüyorsun, oralı bile olmuyor. Onun şimdi başladığı yolu önceden kat etmiş olmanın avantajlı durumundan yararlanarak her söylediğini bir gün sen de anlarsın anlamına gelen çarpık bir gülümsemeyle omuz silkiyordu. Galiba Hale'nin benden en nefret ettiği dönemdir o. Kısacası birbirimizi bir türlü yakalayamıyorduk. Yeni dünya düzenine küreselleşmeye kadar gelindiğinde kimsenin kendi olmaya bile hali kalmamıştı neredeyse. Kimlik ve gardırop, Türkiye kültürünün hala en önemli meselesiydi. Doğu ile Batı arasında bir köprü olduğu bunca söylendiği halde, birbirine bir türlü bağlanamayan bu köprü olmakta direnen kara delik kadar büyük bir boşlukta, Türkiye'nin içini bir türlü halledemediği kaç yıllık kadim gardıropta bin yamalı yaralı kimlikler duruyordu. Şimdi onca yol, uğrak ve konaklama yerinden sonra ılık bir öğle sonrasında Ortaköy'de bir çay bahçesinde orta yaşa gelmiş birer kadın olarak karşılıklı oturduğumuzda bunca zaman sonra neleri konuşacağımızı merak etmiyor değildim doğrusu. Hale ile ara ara karşılaşıyorduk elbet, ayaküstü konuşuyor, birbirimizden haberdar oluyorduk ama özel olarak sözleşip buluşmaktan ikimiz de kaçınıyorduk. Geçmişin koyu gölgesi ikimize de yeni başlangıçlar için ilham vermiyor olsa gerekti. Ben onu zaman zaman çeşitli dergilere yazdığı yazılardan ve çeşitli yayınlardan izliyordum. Kendi büyük ölçüde sosyolojik araştırmalara adamış görünüyordu. Popüler kültüre olan ilgisine de tanık olduğum çözümleyici, parlak birkaç yazısını anımsıyorum. Geçmişin yargılarından kurtulup yazılarını yeni gözlerle okumam, ondaki değişimleri anlamam ve yazılarından tat almam zaman aldı. Ama en büyük barışıklığı Albay Şemsa için yazdığı Zehir Zemberek polemik yazısını okuduğumda yaşamıştım. Kendinden başka kimseye feminist olma hakkı tanımayan Albay Şemsa'nın edepsizlikleriyle ancak Hale gibi doğal bir başkomutan baş edebilirdi. Çaylar ve simitler geldiğinde ilişkimizin çeşitli dönemlerine ait serpme çağrışımlar içinde kaybolmuştum. Şimdiki zamanı daha iyi tartmak için geçmişin görüntülerinden yardım umuyor, ilişki tazelemeye çalışıyordum. "Gene Balta Limanı'nda mı oturuyorsunuz?" diye soruyorum. "Evet," diyor. "Babamların evine yakın bir yer bulduk. Mithat da çok seviyor orayı. Giriş katı olduğu için bahçesi var. Çocuk için de iyi oluyor." Balta Limanı'nın inişli çıkışlı sokaklarında dolaşmayı öteden beri çok severim. Günün modasına kapılmış birinin özentisi de değil, gerçek bir İstanbul aşığı olarak, bir zamanlar düzenli olarak her gün bir semtine yaptığım gezilerin birinde, rastlantı sonucu evlerin önden geçerken pencerede görmüştüm onu. Şaşkınlıkla, "Aa, siz burada mı oturuyorsunuz artık?" diye sormuştum. Beni eve çağırıp soğuk bir şeyler ikram etmişti, bağırdı. İlkin mimozalar açmıştı, ardından erguvanlar. Karşı kıyıları basmış erguvanların bakır çalına dönüşen kızılı birdenbire canlanıyor gözlerimin önünde. Baygın çiçek kokulara çıktığım yokuşlar başımı döndürmüş, hayli terletmişti beni. Evin insanın içini yatıştıran serinliği kalmıştı aklımda. Camlar açıkta esiyordu. Tuhaf huzur verici bir ışık vardı evin içinde. İnsana nedensiz yere mutluluk duygusu veren sakin, huzurlu bir öğleden sonrası. Neler konuşmuştuk o gün hiç anımsamıyorum. Buz bitmiş, karşı komşudan buz alınmıştı. Bir de onun üzerine benim çoktandır unuttuğum, kimselerde de pek görmediğim eski moda, yaka deliklerinden geçen rafya fiyonk benzeri saten kurdelenin göğüste kelebek yaptığı karpuz kolu poplin bir bluz vardı. Kol ağızlarında da saten kurdeler gene kelebek yapıyordu. Okulda dışarıda giydiği şeylere benzemiyordu bu. Nedense ev içinde başka bir genç kızın hayatını yaşadığını düşünmüştüm. Belki de çocukluğunu özlemişti. Kadınların kimi giysileri zevklerini değil çağrışımlarını yansıtır. Çocukluklarına duydukları özlemin ifadesidir. Bu konuda erkeklere göre daha şanslıdır kadınlar. Her şeye giyinebilirler. O gün ne zaman aklıma gelse Hale'yi başka bir sıcaklıkla anarım. Biz okumuş yazmış insanlar çoğu kez fikir beraberliklerini arkadaşlık sanırız. Oysa arkadaşlıklar da çağrışımlar gibi hayata ilişkin dağınık ayrıntılarla çatılır. Bir zamanlar paylaştığın fikirler zamanla neredeyse anımsanmazken, bir yaz akşamı komşunun bahçesine yetiştiği biberlerle yapıp getirdiği bir tencere dolusu zeytinyağlı dolma, hatırasını yıllar sonrasına aynı kuvvetle taşır. Çocuk da pek büyümüş diyorum. Adını anımsayamadığım gibi sormak için de geç kalmış olduğumu düşünüyorum. Ya çok büyüdü Aslı diyor. Sorma, insanın gözlerinin önünde çatır çatır büyüyorlar. Her gün büyüdüklerini görüyorsun. Şaşıra şaşıra görüyorsun. Hayat müthiş bir şey canım. Gözlerinin önünde bütün bir hayat büyüyor sanki. Bunu ben mi yaptım diyorsun bir zaman sonra. Sonra sevgi ve şefkatle dolan gözlerle hayata bakar gibi bakıyor kızına. Ben de yeniden dönüp onun bakışlarına benzer bakışlarla bakmaya çalışıyorum Aslı'ya. Oysa Tude ile Barbie bebeklere karşı çıkarılmış olan Cindy bebekler konusunda pençe pençe iddialaşan Aslı'nın hafif morarmış yüzünde yalnızca iddia ve hırs görüyorum. Kimin haklı olduğunu hiç önemli olmadı manasız bir konuda, taraflarda gördüğünüz hırs ve iddia insanı ne kadar yorarsa o kadar yoruluyorum bir anda. Ağızlarının kenarında kalmış simit susamlarını bile ayıklamaya halleri kalmamış, giderek cırlayan bir sesle birbirlerine laf yetiştirip duruyorlar. Tanrım, ben gerçekten çocuk sevmiyorum. Kız çocuğu ise hiç sevmiyorum. Bulacağım yanıt beni iyice umutsuzluğa sürükler diye. Peki o zaman ben ne seviyorum sorusunu kendime sormak istemiyorum. En azından bugün burada sormak istemiyorum. Hale'nin kocası Mithat eskiden Hale'nin yalnızca normal arkadaşıydı. Normal arkadaş artık ne demekse. Ayrıca Hale o sıralar Mithat'ın yakın bir arkadaşı olan Çetin'le birlikte yaşıyordu. Mithat'ın hayatında da her seferinde bu kez hayatının aşkını bulmuş gibi işte nihayet sevgilim diye coşkuyla tanıştırdığı çeşitli kadınlar vardı. Hatta içlerinden bazılarıyla Hale ile Çetin'in birlikte kaldıkları eve yatıya geliyordu. Mithat ile yaklaşık 4 yıl kadar normal arkadaşlık ettikten ve bu arada Çetin'den ayrıldıktan sonra Mithat'ın ne kadar arkadaşı varsa sırasıyla Burhan, Selif, Yusuf hepsiyle bir süre yaşadıktan sonra günün birinde Mithat'a aşık olduğunu anlayıp ani bir kararla onunla evlendi. Bunca kalabalığın ortasında birbirlerine aşık olduklarını nasıl anlamışlardı acaba? Benim hayatta anlayamayacağım muamma türlerinden biri de işte budur. Durup durup günün birinde yıllardır yanı başına duran birine aşık olduğunu anlamak. Bir tek Iris Murdoch romanlarında mümkünmüş gibi gelir bana. O romanlarda inandırıcı bulduğum şeye hayatta asla inanmam. Zaten başından beri burnun dibinde duran birine aşık olduğunu anlamak için niye o kadar zaman geçmesini bekleyesin? Ve o zaman zarfında onun bütün arkadaşları yatıp kalkmak zorunda kalasın ki. Benim anlayacağım şey değil bu tabii. Hayatta herkesin muhafazakar olduğu konular vardır. Benimki de bu. Muhafazakar olmak için niye zaten bu kadar genel kabul gören bir konu seçtiğimi sormayın bana. Bu seçimi yaratıcılık yoksunluğuma değil, babamın hayli reçelli olan mazisine borçlu olduğumu anlamak için derin bir psikanaliz teorileri bilmeye gerek yok. Hale görünüşünden hiç umulmayacak bir biçimde çapkındı. Şimdi bu günün yumuşak havasına hürmeten kibarlık edip erkek konusunda pek seçici biri olmadığını söyleyebilirim yalnızca. Beraber olduğu erkeklere bakılırsa, erkekte fizik görünüşten ziyade entelekt ve fikri düzey mühimdi onun için. Bütün o elinden erkek kurtulmayan çapkın kadın hallerine karşın hayatındaki en düzgün erkek kocası Mithat olmuştur. Hiç olmazsa hoş adam denebilir onun için. Diğerlerini düşünmek bile istemem. O sıralar Halelerin arkadaş grubu çıkarmak istedikleri yeni bir derginin grafik düzeni konusunda yardımcı olmam için beni Hisar Kahve'de yaptıkları bir toplantıya çağırmışlardı. Hale böyle zamanlarda hep masanın ortasına oturur ve etrafına dizdiği erkek kalabalığını bir ana tanrıça kibele şefkatiyle sarıp sarmalardı. Gene öyle olmuştu. Tabii bir tek Hale'nin sesi duyuluyordu. Bir volümünden iki konuşmaya şehvet derecesine düşkünlüğünden ötürü. Bu çeşit toplantılarda bir başkasının sesini duyurabilmesi ancak Hale'nin susmasıyla mümkün olur. Onunla tartışmanın en azap verici yanı budur. Sesinin volümü haklığın tonu gibi tınlayabilir üçüncü kulaklar için. Alışıldığı üzere daha çok Hale'nin yönlendirdiği o hararetli konuşmaların ortasında içim kıyılmış bir halde bezgin bezgin oturup anlatılanları dikkatle dinliyormuş gibi yaparken birdenbire Hale'nin hayatının bir döneminde masadaki bütün erkeklerle sevgili olduğunu fark ettim. Bu toplantıya birlikte çağrıldığımız yanımda oturan kız arkadaşıma dönerek usulca "Biliyor musun?" dedim. "Hale şu anda masada oturan bütün erkeklerin çüklerini çok yakından tanıyor. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Entelektüel bir ensest tarikatının ortasına düştük." O uzun ve boğucu konuşmanın gerdiği sinirlerimiz bu sözlerine birdenbire boşandı ve kendimizi tutamayarak katıla katıla gülmeye başladık. Kendimize hakim olamıyor, üst üste özürler dilediğimiz halde en ufak bir pıhlamayla yeniden kriz haline gülmeye başlıyorduk. Masadakiler olan bitene bir anlam veremiyor, neye güldüğümüz hakkında ufacık bir ipucu verebilsek onlar da gülmeye başlayacakmış gibi yüzlerinde yarım bir gülümsemeyle ağızları aralık bize şaşkın şaşkın bakıyorlardı. O gün o kadar mahcup olmuştum ki hiç niyetim olmadı halde yalnızca başyazısı 23 sayfa süren o sıkıcı ve boğucu derginin grafik düzenini yapmaya başladım. Cezam henüz bitmemişti. Yaptıklarımla pek ilgilenmedikleri halde haftada bir yapılan dergi toplantılarına katılmak zorunda bırakılmıştım. Derginin ruhunu anlamalıymışım. "Ay bu derginin ruhundan ne olacak? Ruhsuzlar!" diyemiyor. Çok normalmiş gibi gene tıpış tıpış ertesi toplantıya gidiyordum. Allah'ım herkes ne çok yazıyordu. O iç kapayıcı toplantılardan aklımda herkesin boğazı kazaklı olduğu kış geceleri, tepeleme dolu kül tabloları yüzünden ikide bir odayı havalandırmak için açılıp kapanan pencereler, havada uçuşup duran anlaşılmaz sözcüklerin oluşturduğu kalın bir sis tabakası içinde, bir noktadan sonra kimsenin kimseyi pek dinlemediği uzun, İsveç kışları kadar uzun saatler kalmış. Tartışmanın iyice manasızlaşmaya başladığı kimi zamanlar, boğazdan geçen gemilerin birdenbire bir can kurtaran sireni gibi her şeyi ortasından bölerek bir kurtuluş ümidi vaat eden sesi, bir de gece bir saatten sonra eve nasıl döneceğim sorusunun kafamın içinde duruma dönen burgacı gibi. Geç saatler kadınlar tarafından erkek egemenliğinin daha çok hissedildiği zaman dilimleridir. Gündüz ne kadar eşit olursanız olun, gece sokaklar size kapanır. Sizi bir erkeğin eve bırakması gerekir, hele o yıllarda. Daha ilk toplantıda derginin yayımlanmasını dışarıda para koyan babadan zengin, şehir planlamacısı karı kocanın anlamadıkları her yazıyı çok güzel ve çok anlamlı bulduklarını fark etmiştim. Tek üzüntüleri dergide şehir planlaması üzerine daha çok yazının yer almamasıydı. Kısa zaman sonra bu açığı kapatmak için kendilerinden başka kimseyi ilgilendirmeyen çeviriler yapmaya başladılar. Türkçe olduğunu sandıkları bir dile yaptıkları bu çeviriler toplantı gündemini gereksiz yere meşgul etmeye ve bir süre sonra onların çeviri yoluyla Türkçe öğrenme derslerine dönüşmeye başladı. Çünkü yılmadan yaptıkları her çeviriyi yeniden Türkçe'ye çevirmek gerekiyordu. Yazıların beğenilmemesini vuruluyorlarsa da çaktırmamaya çalışılıyor. Hayır yani dergiye para koyduk diye her yazımızın basılması gerekmez tabii. Sevilmedikten sonra demokratik temayüller gereği davranmak gibi laflar geveliyorlardı. Dergi toplantıları çoğu kez onların Boğaz'daki deniz gören evlerinde yapılıyordu. Bu herkesin işine geldiği gibi onları hem zenginliklerini sergilemede hem de o kadar zengin oldukları halde solcu oldukları için övünme olanağı sağlıyordu. 13. ayrımın sonu, sayfa 157.